Moral FM'den hepinize hayırlı geceler sevgili dinleyiciler. Yine sizlerle beraber her zaman olduğu gibi bir gece yolculuğu programındayız. Ve tabii ki çok değerli konuğumuz Fatih Çıtlak bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk efendim.
Eyvallah Fatih abi. Geçen hafta birkaç haftadır aslında hayatın olmazsa olmazlarından, temel sütunlarından bahsediyoruz biz. Bir bina kurmaya çalışıyoruz bir izniyle.
Evet.
Ama bu bina öyle bir temele bina edilmeli ki, öyle bir temeli olması lazım ki hiçbir depremde sarsılmaması gerekiyor bunu, yıkılmaması gerekiyor.
Çok güzel.
Ve nereden darbe gelirse gelsin, hava gibi. Benim hemen aklıma geldi, Hazreti Mevlana bir yerde söylüyor. Kılıncı diyor havaya sallasan keser mi diyor. Ve belki bugün aslında bunun üzerinde duracağız. Asrın insanının darbeler karşısında, iyi veya kötü söylemler karşısında yıkılması, etkilenmesi var. İnsan aslına döndüğü zaman hiçbir şeyden etkilenmeyecek. Hiçbir şey, sadece tek bir şey onun için kriter olacak. Sadece onun için tek bir değer ölçüsü olacak. Rıza-i ilahi. Yani insan fıtratına dönecek, o da lütufta, kahırda, her şey benim için hoş diyebilecek bir hale, bir kıvama gelecek ve orada herhalde seyir başlıyor değil mi?
Evet efendim, yalnız buyurduğunuz mevzu, eğer bu konuştuklarımızı bir sınıflandırmaya tabi tutar da hatta bayağı bir okulun müfredatı gibi düşünürsek, beyan buyurduğunuz hadise gerçek saadet noktasında, gerçek abdiyet noktasında bir derstir ve bir talimdir ki bu en yüksek sınıfa mensup, bu derslerin artık bittiği, hepsini toparladığı en üst sınıfa ait bir ders. Fakat demin anlatıyoruz ya, bu aşk mesleği, aşk-ı ilahi mesleğinin cazip olmasının bir farklı yönü daha var. Bunun başlangıcında olan kişiyle son sınıfında olan talebesi aynı muameleye tabi tutuluyor. Aynı güzelliklerle merzuk oluyor, rızıklandırılıyor. Belki de bu aşk ekollerini tasavvuf ilmi içerisinde ehli tarik olarak toparlayan piranın yolunun, pirlerin gittiği seyrisülük yollarının bu kadar itibar görmesi, bu kadar rağbet edilmesi, başında da olsa sonunda da olsa aynı muameleye, aynı zevke sahip olmaları da, aynı rızıkla rızıklandırmaları da belki cazip tarafı. Hatta Niyazi Mısri Hazretleri'nin güzel bir şiiri var. O şiirin şerhinde kendisi sonra şerh ediyor. Detaylarına girmeyeceğim. Fakat diyor ki, bu gayret içerisinde olur da, geçen programda anlattığımız Hazreti Hanzala gibi, bu gayret içerisinde olur da son nefesini henüz eremeden, o makamları tadamadan son nefesine gelirse, fakat o aşk, o gayret kendisinde bulunursa, ona diyor Allah-u Teala'nın semtinden, harem-i ilahiyesinden, süphanisinden şöyle nida edilir. Ruhu kabzolunurken onu sevdiklerine ilhak edin. Onu bu yolun tamamına erdirmişler gibi muamele edin denir. Son nefeste o meratibi tevhidin en son noktasını yaşamış gibi derecesi verilir, öyle öteki tarafa geçer diyor.
Sen yeter ki o çaba içerisinde ol.
Muhakkak. Öteki türlü Allah zulümden münezzehtir. Cenab-ı Hak bizim istidadımıza göre, bizdeki kabiliyete göre ihsan ediyor nimetlerini, öyle değil mi? O gayreti görsün yeter ki. Şöyle bir yeise kapılma hali vardır bilhassa. İnsan öğrendikçe ne kadar az bildiğini, ne kadar uzak olduğunu idrak ediyor. Bununla beraber hiç de hoş olmayan ahlak müessesesinde ve aşk yolunda, seyri sülükünde, mesleğinde hiç de hoş karşılanmayan bir hastalık zuhur ediyor. O da yeis hastalığı, ümitsizlik hastalığı. Efendim biz nasıl bu halleri yaşayacağız? Bizden ne olur ki? Veya o kadar çok şey var ki neresinden başlayacağız gibi bir ümitsizlik hali zuhur ediyor. Bu hiç makbul değil. Hiç makbul değil. Elinden gelen gayreti ortaya koyarak, muhabbetle o anı, o demi yaşamak bu yolda asıldır. Çünkü geçmiş zaten geçmiştir. Geriye getirmenin imkan ve ihtimali yoktur. Gelecekse meçhuldür. Her an gelebilir. Ecel, ömrümüz nihayete erebilir ve elimizde değildir her şeyden öte. Fakat an şu andır. Kişi şu anda, hemen bulunduğu şu dakikalarda, hatta bizi dinlerken bile, hiç boş geçirmeden, kişi Allah Teala'nın kendisini çok sevdiğine bir kere kalben inanacak. Biz elhamdülillah öyle bir Allah'a inanıyoruz ki, kendisine isyan edene dahi rızkını veren, rahmaniyetiyle kendisine küfredene dahi rızkını veren, hayat hakkı veren, konuşma hakkı veren bir Allah'a inanıyoruz. Kalben inanacak. Esasında bugün konuşmayı yapmadan evvel bunları söylemek için gelmemiştim buraya. Fakat madem zuhur etti, birkaç şeyi sizinle paylaşmak isterim. Bakın, Firavun'un Musa aleyhisselamla karşılaşması hadisesi vardır. Şöyle bir müsabakaya tabi tutuyor. Diyor ki, sen madem peygambersin, senle yarın biz bir yarış yapacağız, bir müsabaka yapacağız. Kudretimizi göstereceğiz. Nil nehrine hükmetme meselesi. Belki bilirsiniz. Dinleyicilerimiz de hemen hatırlayacak. Fakat biz orada farklı bir bölümü şu anda dinleyicilerimizle biraz daha şerh ederek paylaşacağız. Peki diyor Musa aleyhisselam. Benim için mesele yok. Sen düşün diyor. Ayrılıyorlar. Yarın tekrar müsabaka etmek için. Hazreti Musa aleyhisselam nebi olması hasebiyle mihman oluyor, yatıyor istirahatte. Firavunsa yarın yaşayacağı mahcubiyeti düşünerek, kendisini sakalından tavana asarak Allah'a yalvarıyor. Beni rezil etme, beni mahcup etme, tebamın karşısında beni rezil etme diye. Çünkü adı üstünde müşrik diyorsunuz. Müşrik olabilmek için hakkı bilmek lazım. Yani şirk için bile bir ilim lazım esasında. Bir üstad vardı. Konu konuyu açıyor ama güzel. İnkar etmek için bile ilim lazım evladım derdi. Çünkü hakkı biliyor da hakkın yanında başka bir şey ortak koşuyor. Şirk için bile bir ilim lazımdır. Arz edebiliyor muyum? Şirk hastalığı esasında cehaletten ziyade yanlış ilmi veya kendindeki kudreti yanlış yere teslim etmeyle alakalı bir problemdir. Emaneti yerine teslim edememekle alakalı bir problemdir.
Bilerek bunu yapmıyor değil mi?
Şirkte bilerek vardır. O yüzden şirkte şirkin haricinde bütün günahları affedici olduğunu beyan ediyor.
Yani Ebu Cehil eksik bildiğinden değil.
Tabii.
Hak olduğunu biliyordu onun ama.
Tamam diyor, hakikaten doğru diyor ama nasıl diyor Abdullah'ın yetimine gelir. Yani çok enteresan. Şirkteki o idrakten dolayı ziyade yakıcılık vardır. Ve tart edilmesi hadisesi vardır. Aynı elestü birabbükümde bela cevabını verirken bizlerin idrak ederek o tasdiki yapmamızla kazandığımız paye gibi. İdraksiz, şuursuz bir şey olmayacak. Konu konuyu açıyor dedim. Mesela bir kişi niyet etmeden namaz fiillerini yapsa namaz kılmış oluyor mu? Lisanen söylemek yani menduptur diyen var ama haddi zatında biliyorsunuz namazda sesli olarak niyet etmenin şeyi yoktur. Kalben niyet edeceksiniz. Kalben niyet ettiniz. Hatta kalben ikindi namazının farzını kılacağım diyorsunuz ama ağzınızdan öğle namazı diye çıkıyor. Evet, o ikindi namazının farzı olarak geçiyor. Neden? Niyet kalbidir çünkü. İdrak önemlidir. İbadetle diğer fiilleri ayıran şey niyettir, idraktır. Daha belki konuşmalarımızda söylemiştik. Hani zakir diyoruz. Bütün mahlukat zikrediyor. Zikrettiğini idrak edenlere zakir diyorsunuz. Zikrettiğini idrak etmeyenlere zakir demiyorsunuz. Gafil diyorsunuz. Ama Allah mahlukata zikri mecburi koymuştur. O mecburiyetinin farkında olanlara agah diyorsunuz, mümin diyorsunuz, arif diyorsunuz derecelerine göre. ondan gayrı olanlara, bunu idrak edemeyenlere kafir diyorsunuz, gafil diyorsunuz, idrak ettiği halde emaneti yerine iade etmediği için müşrik diyorsunuz. En koyusu da bu. Kabul etmiyor o yüzden. Şirkten gayrı her günahı kabul edeceğim buyuruyor. Firavun da bilmediğinden değil. Asmış sakalından, beni rezil etme. Belki kalbine değil ama hatırına, istidadına göre, bundan sonra azarsan seni tepelerim. Duanı kabul ettim diyor. Şimdi Hazreti Mevlana'nın dediği gibi anlattığımız şeyi dinlesinler dinleyicilerimiz. Biz burada bir mefhumdan bahsediyoruz. Hangi eserde bulurum, hangi ayette geçiyor, hangi hadiste geçiyor kısmını kendileri araştırsınlar. Bazen bir ömür de yetmiyor ama bendenizin tavsiyesi ilk önce bu zevki buradan bir tahsil etmek. Sonra metnini bulurlar bir yerden. Ve neticede Nil'in kıyısına gidiyorlar. Musa aleyhisselam suya emrettiği halde su kendi kıvamında akadursun. Firavun suya emrettiğinde suyun yönü değişiyor. Hala Nil'de, Kaptan Cousteau'nun araştırmalarında da vardı. Oğlu Jacques Cousteau görüntüsünde çekmişti arşivlerden, bulabilir dinleyicilerimiz. Yukarıdan bakıldığında Nil'in bir bölümü yukarı doğru akar gibidir. Hala hazırda var bu. Oradaki akım farklılığından yukarı ters tarafa akar gibi bir kıvam vardır. Yerde orasıdır. Onu da söyleyelim. Benim üstadım bazen Musa Aleyhisselam'dan bahsederken Cenab-ı Musa Aleyhisselam'la Cenab-ı Hak çok mülaki olmuş ve Hazreti Musa da epey bir imtihan olmuş Cenab-ı Hak'la derdi. Neyse, şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Niye anlattık bunu? Nereye bağlayacağız? Şuraya bağlayacağız. Diyor ki büyük zevat, gönül ehli zevat, Firavun bile yanarak, kendisini bir kenara koyarak, tam bir iç yanmasıyla, tam bir yani zevkle Allah'a boyun büktü de Allah onun duasını reddetmedi. Ey diyor insan, sen bir mümin kul olarak, Hazreti Mevlana'nın tabiriyle söyleyeyim mi? O şöyle der: ya hiçbir şeyin yoksa seher vakti bir ahın da mı yok? Yani seher vakti bir ah diyemiyor musun? Efendim biz dua hal yoktur, biz nasıl bu hale ereceğiz? Bu yeis hali, tamam, belli bir şekilde kendisini yüksekte görmeden, ucupta muhafaza etmek için kullukta hakir, zelil görebilir. Zaten öyledir de. Bahsi diğer. Fakat aynı zamanda buna paralel olarak gidecek, çift kanatlı gidecek, Allah'tan sonsuz bir ümit hali zuhur edecek kulda. Ve korkmadan isteyecek, içten isteyecek, halisane isteyecek. Arz edebiliyor muyum? Çünkü herkeste o cevher var. Sureti insan olan herkeste siretinde hak olma istidadı vardır. Sureti insan olan herkeste sirete hak olma istidadı vardır. Gerçekten aşk da bunu tahsil eder. Zaten aşkla tahsil edilen bu ibadetlerin haline de biz muhlis hal, ihlaslı ibadetler diyoruz. Şeytan buraya giremez. Yer yoktur çünkü. Şeytan buraya giremez. Niçin? Yer yoktur. Mekansızlık vardır orada. Orada öyle bir ah, öyle bir vuslat ve o vuslatla beraber öyle bir hal vardır ki o halin içerisine girebilecek masivadan bir madde yoktur ki şeytan oraya tekallüp etsin veya taalluk etsin. Giremez ki. Hani ihlası tarif etmiştik.
Evet.
Melek bilmez ki yazsın. Şeytan bilmez ki bozsun. Kul da farkına varmaz ki onunla Allah'a nazlansın. O hali yaşar o. Hemdem olur. Nasıl oldu, nasıl tecelli etti? O hiç orasında değildir hadisenin. Bu vesileyle belki çok güzellikleri bahsediyoruz, çok büyük halleri bahsediyoruz. Demin buyurduğunuz belki son sınıflara ait, beşerin gelebileceği, tahsil edebileceği en son sınıfa ait mevzuları konuşuyoruz, mevzuyu konuşuyoruz ama neticede hal olarak düşündüğümüzde biz eremeyiz, edemeyiz noktasından yeisten kendini sıyırsınlar.
Fatih abi, burada biz soyunmadan bahsediyoruz. Yani insanın farkında olmadan kendinden çıkmasından bahsediyoruz biz.
Evet.
Bilinçli bir şey değil bu. İdrakin de dışında bir halden bahsediyoruz aslında.
Fevkalade. Yani o kadar güzel bağladınız ki. Belki bendeniz şimdi bu soruyu sormasanız veya açmasanız bir alay lüzumsuz şey konuşacaktım. Çok teşekkür ederim. İşte aşkın geldik yine özelliğine. Kişiyi kendinden bile habersiz olarak bir hale ulaştırma halidir. Aşk hali. Bunun mecazi manada, dünyevi manada biz görürüz. Hani daha evvel anlatmıştık, bir işte annenin çocuğuna bakma hali gibi. Saatine bakar mı? Şu kadar emzirdim, şu kadar baktım. Aa, benim mesaim değil, biraz daha beklesin der mi? Düşünmez bile. O çocuk sonra ortaya çıkar. Hatta ben duyarım böyle birçok anne babadan. Yani nasıl büyüdü, bu hale geldi? Çocuğu görünce, ufak çocukları görünce anlıyoruz. Biz bunları yaşadık mı? Düşünmezler bile. Çünkü onun öyle bir zevki, o meşakkatin içerisinde öyle bir haleti ruhiye vardır ki o amelleri size hissettirmez bile. Siz onları gayri ihtiyari yaparsınız. O sevgiyle talimdir çünkü. Değil mi efendim? Saat vakit yoktur. Zamansız, kendinden habersiz olarak oldurur. Aşkın güzelliği bu. Tabii aşk deyince aşk ehli olan, aşkta efendim şöhret bulmuş zevat var. Bunlardan bir tanesi de Hazreti Züleyha. İşte o mecazi aşktan hakiki aşka geçme halinin en güzel nişanesi. Hatırlıyorsunuz ayeti kerimede Cenab-ı Hak ne kadar güzel detaylar veriyor bize. Sure-i Yusuf okumalarını buradan dinleyicilerimize tekrar tekrar hatırlatıyorum. Geçen derste Hucurat'tan bahsettik. Sure-i Yusuf hakkında da Peygamber Efendimiz aynı şekilde edebi, irfanı, ahlakı, çocuk yetiştirme hususundaki surenin içerisindeki güzellikleri işaret ederek okunmasını tavsiye ediyor. Biraz da hane halkınızı okutun buyuruyor. Bakın orada Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın cemalini gören hanımların ellerindeki bıçakları meyve keser gibi bıçaklarla parmaklarını kestiği halde hiç acı hissetmemesi hali var. Nefsin bir sürü tuzağı var. Türlü türlü oyunları var. Şeytanın birçok hileleri var. Her an hak yolcusunun, vuslat yolcusunun önünde bekleyen tehlikeler var. Hepsini bir kenara koyun. Şeytandan çok daha beter bizim 7 başlı, 9 başlı, bilmem kaç başlı nefsi emmaremiz var. Bir ejderha var beslediğimiz. Aşk öyle bir şey ki bu yeisi de beraberinde götürür. Aynı zamanda bu mücadeleyi size o kadar farklı bir şekilde, o kadar farklı bir üslupta verir ki siz mücadele ettiğinizi bile hissetmezsiniz. Ne zaman bu canavarı tepelediniz? Ne zaman şu halinizi attınız? Ne zaman yaklaştınız? Ne zaman uzaklaştınız? Hiç bu hallerden sizi haberdar etmez. Alır koptuğu yere. O cüz sizi o külle, geldiği aşkı ilahi olduğu için Hazreti Allah'a kavuşturur. O hali nasıl yaşadığınızı. Hatta ben vuslat yaşamışım dersiniz de vuslatın halini bilmezsiniz bazen. İşte aşk öyle bir nesne. Kendi nefsi emmarenizin o şiddetinden sizi hiçbir şey hissettirmeden, çok güçtür bunu atmak, çok yorucudur. Ama o zevk-i ilahi sizde uyandığında, o aşk-ı ilahi sizde uyandığında bu zorlukları fark etmezsiniz bile. Zaten aşkın tarifini yaparken çokça yapacağız bunu. Yani sair duygulardan bizim konuştuğumuz, en azından etrafında konuşmaya gayret ettiğimiz aşkı sıkça tarif edeceğiz. Farklı muhabbetlerle, nefsani duygularla karışmasın diye. Cenab-ı Hak bizleri de muhafaza eylesin. Bakın aşkı tarif ederken şöyle tarif ediyorlar. İnsanın hikmetiyle direkt alakalıdır diyorlar. Bir kere aşk ızdırap demek. Neden? Aşkta daimi bir vuslat yok. Çünkü aşk ehli daimi vuslatı yaşayabilecek bir ortamda değil. Dünya için konuşuyoruz. O vuslatı tam mı? Tam vuslatı bu dünyada yaşamasına imkan ve ihtimal yok. Bu beden onda olduğu müddetçe. An olarak yaşayabilir. Belki eski tabirle bir anı gayri munkasemde, yani bölünme imkan ve ihtimali olmayan bir anda, bir saniyede bunu yaşayabilir. Şu kadar saniye, şu kadar dakika diyemezsiniz. Fakat tamamını yaşama imkanı yoktur. Ve fakat aşk ehli bunu bile bile aşka talip olur. Yani vuslata eremediğinden ızdıraba talip olur. Efendim ne konuşuyoruz biz? Ya ne konuşuyoruz?
Hiç bu
Hazreti Adem'den bahsediyoruz. Adem olmaktan bahsediyoruz. İnsan olmaktan bahsediyoruz. Öyle mi? Öyle. O zaman anlatalım. Kavramları şöyle tarif ediyorlar. Aşkın tabirine girmeden evvel aşkı doğuran dertten bahsetmek lazım o halde. Çünkü aşk öyle rahat, uygun bir zeminde gülü oynaya pek gelmiyormuş. Öyle diyorlar. Hani ben aşk ehli olmadığım için rivayet ediyorum. En önce bir derdi tahsil etmek lazımmış. O dertle beraber aşk gelirmiş. Ve şöyle anlatıyorlar. Bedene taalluk eden rahatsızlıklara acı diye tarif ediyorlar. Yani bedene taalluk eden bazı rahatsızlıklarınız var. Sızınız var, ağrınız var. Bunları ifade ederken ehli hal acı diyor. Acım var deyince sizin bedeninizle alakalı bir rahatsızlığı anlıyoruz biz. Ruha taalluk eden, ruhi bir sıkıntınız varsa buna ızdırap diyorlar. İnsanı olgunluğa sevk eden her ızdıraba da çile diyorlar. Sistem böyle kurulmuş. Bedene taalluk eden rahatsızlıklara acı, ruha taalluk eden rahatsızlıklara ızdırap, ruhi yani, insanı kemale erdiren ızdıraba da çile diyorlar. Yoksa dert ehli olan çok kişi vardır. Neler çeker, ne ruhi sıkıntılar çeker. Ben bu kadar sıkıntı çektim ama bende o kemal uyanmadı. Azizim, seni kemale erdiren ızdırabı çekmedin sen. Sen çocuğun ne olur, bilmem ne nasıl eder, euroya mı yatırsak, doları mı yatırsak, bunların hesabıyla meşgulsün. Dolayısıyla senin kemal noktasında 100 sene geçse yine bunların boş olduğunu idrak etmezsen yine aynı imtihana gireceksin. Geçer not almadığın için.
Tekrar.
Kalple kalıbı ayırmadığın için sen sana verilen emaneti yanlış bir yerde kullandığın için yine o rahmetin eseri olarak bu tür ızdıraplara, bu tür imtihanlara hep talip olacaksın. Bu da bir merhamet eseridir. Öyle mi? Öyle. Nemrud'un dişleri çok affedersiniz merkep dişi gibiymiş. Aralık bile yokmuş. Hiç hasta olmamış Nemrud. Dişinin arasında bir şey kaçar da onu çıkartmaya çalışırken canı yanar, acizliğini hatırlar diye mahrum edilmiş. O yüzden diyorum ızdırabın da bir şerefi var. Yani insanın şerefi nasıl muhabbet ettiği, efendim özlediği, taaşuk ettiği maşukunun derecesine göre nasıl insanın şerefi artıyorsa, insanın ızdırabının cinsi de onun kalitesini ortaya koyar. Yani yine o rahmetinin eseri olarak, merhametinin eseri olarak, kendisini hatırlatmak adına ve namına, Cenab-ı Hak belli musibetleri yine o kişiyi indirir. Bu esasında hakikaten Cenab-ı Hakk'ın merhametinin eseridir. O halde aşkı tahsil edebilmek için en önce onun derdiyle meşgul olmak lazım. Hazreti Adem aleyhisselam cennetten çıktığında o ızdıraba talip oldu. Gözyaşına talip oldu. O gözyaşı ızdırap ehli. kendi kendine, bile bile, kendi iradesiyle çileye talip olan tek mahluk insandır. Adem neslidir o. O şeytan gibi diyemez miydi? Sen isteseydin bana onu yedirmeyebilirdin. Sen isteseydin beni ondan men edebilirdin. Sonra hadihi şecara diyor. Şu ağaçtan yeme. Hazreti Adem o ağaçtan yememiştir. Onun benzeri olan ağaçtan yemiştir. He, bu arada şunu da lütfen, çokça duyuyorum, çok çok üzülüyorum. Fevkalade üzülüyorum. Hristiyan kültüründe elma falan diye anlatılır. Bizde bir habbedir. Habbe diye geçer. Hani elma yedi falan değil. Farkında olmadan Hristiyanlığın motiflerini, çok üzülüyorum. Yani bu hususa mesai ayıran kardeşlerimizde bile bunu duymaktayım. Şundan yeme diyor. Hazreti Adem bizzat o gösterilen ağaçtan yememiştir. Onun cinsinden yemiştir. Ne kadar önemli? Önemli değil belki ama neticede yedi çıktı falan. Fakat burada enteresan olan şu, bizim dikkat etmemiz gereken. Şeytan gibi sen isteseydin bana secde ettirirdin dememiştir. Kafasını daha dikmemiştir. Boynunu bükmüş. O cennetten çıkışının da yine Allah'ın bir lütfu olduğu ve onun yaptığını çok iyi bilerek, nereden biliyorsunuz? Hazreti Muhammed gelmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Takdir olunmayan bir şey miydi ki bu? Levh-i mahfuzda olmayan bir şey miydi ki bu? O nesilden. Demek ki mukadder çıkması. Enbiya ile evliya arasındaki fark, enbiya ile diğer insanlar arasındaki fark budur. Enbiyanın masumiyet şartı vardır. Onlar ismet sahibidir. Bile bile isyan etmezler onlar. Külli iradenin tasarrufatıyla belli fiilleri işlerler. Fakat onlar bunun hemen neticesinde Cenab-ı Hakk'ın rızasına yine boyunlarını bükerek, bunun Cenab-ı Hak tarafından yapıldığını da bilerek şeytan gibi baş kaldırmazlar. Ben nefsime zulmettim derler. Hatayı kabullenerek abdiyet makamının zevkini alırlar. O yüzden hatasını kabul edip Allah'a gözyaşlarını akıtarak dua eden, acziyetini bilenlere, tövbe edenlere Adem nesli, Adem evladı denir. Yaptığı kabahat hep başkasında gören, kendini hep böyle sütten çıkmış ak kaşık gibi görenler de biraz şeytan nesline doğru yaklaşırlar. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Bunun çok farklı tezahürleri de var. Öyle diyor Hazreti Mevlana. Firavun gibi olma diyor. Onu yıkacak olan kucağındaydı, Musa'ydı. O dışarıda çocukları katletmekle meşguldü diyor. Seni tepeleyecek olan da senin kendi nefsindir. Düşmanını hariçte arama. Dolayısıyla Allah'a acziyetini itiraf etmek, hani ben bilinmekliği murad ettim, bilesiniz, kul olasınız diye sizi yarattım diyor ya, dolayısıyla tövbe eden kişi, günahını kabullenen kişi, kendi günahını kabullendiği zaman ne yapmış oluyor? İstiğfar etmiş olduğu zaman Rabbini kabul etmiş oluyor. Benim üstümde bir merci var demiş oluyor. Bu sebepten tevbenin kendisi bir dua ve ibadettir zaten. Tevbe etmek bütün amellerin başıdır. Dua etmek gibidir. Tevbe etmek aynı ile ibadettir. Neden? Kulluğunu idrak ediyorsun. Niçin? Özür dileyen sen ve özür dilenen bir Allah var çünkü. Allah'ı tasdik ediyorsun. Şehadet etmek gibidir o. Aziyetini itiraf ediyorsun. Allah'a iftiradan uzak bir hale bürünüyorsun. Dolayısıyla yaratılışının gayesine eriyorsun. Sen bunu bilinmek için gönderilmiştin. Şimdi çok güzel yerlere geliyor. Yani inanın farklı şeyler yani anlatalım diyorum ama söylemeden edemeyeceğim güzellikler var. Nasıl anlamışlar, ne kadar güzel işlemişler. Geldik dert ehli falan derken istiğfara ve tövbeye. Bakın, tövbe etmenin Allah'ı bilmekle alakalı olan kısmını söyledik de, günah ederkenki halimize de dikkat çekmek için Cenab-ı Mevlana'nın, yani Mesnevi'de sadece şunu alsanız, Yani bir insan sadece Mesnevi'de şunu okusa, tahmin ediyorum mütenebbih olur. Yeterince ikazı almış olur. Bakın ne diyor. Sen diyor bir hata işlediğinde tövbe edersin. Fakat diyor tövbe ettiğin zaman yaptığın hatanın günah olduğunu beyan ederek şu günahımdan dolayı beni affet ya Rabbi dersin. Fakat düşün ey tövbe etmeye çalışan kişi diyor. Ey günahından tövbe etmeye çalışan kişi, sen gerçek tövbeyi yapmak istiyor musun? Sen hala yaptığın hatanın affolunması için dua etmedesin. Halbuki bir düşün diyor, tefekkür et. Sen o hatayı Allah'tan gafil olduğun için yaptın. Allah'tan gafil olmasaydın bu hatayı işlemeyecektin. O günahtan evvel bir günahın vardı senin. Allah'ı unutmak diyor. Allah'tan ayrı düşmek. Ama sen şu yaptığın tövbede, şu yaptığın istiğfarda hala zahir olan şu kabahatini affettirmekle meşgulsün. Bu ne kadar kötü bir tövbedir. Sen evvel işlediğin günahı düşünmüyorsun bile. Hemen bu tövbenden de tövbe et diyor. En önce nereden kaynaklandığını bil. Hazreti Cüneyt öyle der Bağdadi. Kuddüse sirruhul Ali ve nefe'anallahu bi şefaatihi. Diyor ki, belanın en büyüğü nereden geldiğini bilmemektir diyor. Neden işledim ben bunu? Bu ayrı düşmeyi neden yaşadım? Veya ayrı düşmenin neticesi olan bu günahı nasıl işledim? Ondan evvel yaptığın günahı hiç zikretmiyorsun. Allah'tan gafil olmak en büyük günahtır diyor. Hazreti Abdülkadir Geylani'nin çok güzel bir tarifi var. Galiba Fethur Rabbani'deydi. Diyor ki, hem bu vesileyle enbiya evliyanın da arasındaki farkı ve avamın arasındaki farkı da görmüş olacağız. Diyor ki Allah'a yakın olanların Allah'tan korkusuyla Allah'tan uzak olanların avamın korkusu bir değildir diyor. Sen diyor gayip olan Allah'tan korkarsın. O hazır olan Allah'tan korkar diyor. O yüzden onun takvasına, onun muhabbetle yaptığı ibadete, onun sözlerine bazen senin hakkın ermez. Sen teslimiyetle boyun kes diyor. Enbiya ve Evliyaullah Hazretlerinin açmış olduğu, onların varisi olan zatlara. Yani tövbe dediğinde, evet tövbe etmek, aziyetini itiraf etmek olduğundan, aynı ile ibadettir. Aynı ile ibadettir. Neden? Tekrar ediyorum. Tövbe ettiğinizde bir tövbe eden siz ve tövbe edilen Allah vardır. Dolayısıyla siz ona boyun kestiğinizde Cenab-ı Hakk'ın sizi yaratmasındaki gayeyi yerine getirmiş olduğunuzdan ibadet faslına girmiş oluyorsunuz. Bakın birçok evrat yazılmıştır, birçok zikir kitabı vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyesinden, hadisi şeriflerinden süzme yapılan birçok evrat vardır. Hepsinde dualar, virtler değişik olabilir. Fakat ortak olunan üç tane şey vardır. Hamdele, salvele ve istiğfar. İstiğfarsız evrat olmaz. Tövbe etmeden ibadet olmaz. Cenab-ı Hak da buna işaret etmiştir. Ayet-i kerimesinde ettaibunel abidun diye başlar. Tövbe edenler ve ibadet edenler. Müfessirler diyor ki, burada şuna da işaret vardır ki, ibadetten evvel Allah'a hulusi kalple tövbe icap eder. Mesela biz bunu namazda da yaparız değil mi? Namazda durmadan evvel o huzura durmanın getirdiği idrak ve şuur, hemen akabinde bizim kulluğumuzu hatırlamamıza ve o gün içerisindeki ahvalimizi hatırlamamıza, muhasebe-i nefsimize, ki bu saniyede biter. Çok uzun uzun işlem yapmaya gerek yok. Hemen neticeyi verir. Vermese bile işin nasıl çıkacağı, kar zarar ona bakmaksızın hemen istiğfar ederiz. Ondan sonra huzurullah'a dururuz. Değil mi? Sünnet-i seniye. Bir de namazdan sonra istiğfar ederiz. Birisi huzura durmak için lazım gelen namaz için istiğfardır. Namaz sonrası istiğfarsa namazın içindeki hatalarımız için istiğfardır. O halde toparlarsak, tövbenin bile şartı, hatta tövbenin bile idrakla yapılma hassasını az evvel beyan etmiş olduğumuzdan, yine dikkatlerimizi aşk-ı ilahinin bu sahadaki tesirine verelim. Hani demiştik ya geçen konuşmamızın sonunda, mana seni senden soyan şeye denir. Bu niçin lazımdır? Bu işte sizin günahınızı, sevabınızı tefrik edebilmeniz, rıza-i şerifede isabet edebilmeniz için lazımdır. Mana imini niye sahip olursunuz? Veya manaya insan niye talip olur? Allah'ın rızasını celbetmek için. Dolayısıyla bu mananın seni senden soyması ve sende rızanın tam tecellisi için lazımdır. Ancak böyle anlayabilirsiniz sizden ne istendiğini.
Aynayı temizleme.
Eyvallah. Aynayı temizleme. Bu manayı, bu mana bu aşkta gelir. Bu aşkta mana bulur. Ve o aşkın manasıyla beraber kişi öyle bir noktaya, öyle bir hale erer ki, işte meleklerin bile gıpta ettiği, şeytanların parmağını ısırdığı, onları utandıracak derecede meleklerin de üstünde bir payeye ulaşmasına vesile olur.
Şimdi Fatih abi, anladığım kadarıyla aynanın tertemiz, saf, duru hali aşk. Ondaki lekeler bizdeki benlik. Tövbe istiğfarda onları temizliyor. Temizleme değil mi?
Yani aynanın temiz, aynanın bizzat kendisi değil. Fakat aynayı temizleyen unsur aşk.
Ha, aynayı temizleyen tabii, unsur aşk.
Mesela ayna temizliği dediğimizde aynadan biz ne anlıyoruz? Bir kere Cenab-ı Hak hepimize vicdanın haricinde, ki vicdan da çok büyük bir tabirdir. Eğer hatırlatırsanız bir başka konuşmada onu da anlatırız. Yani kelimeyi incelediğimizde çok farklı şeyler çıkıyor. Avamın kullandığı gibi değildir vicdan kelimesinin içinde barındırdığı mana. Çok derin manaları vardır. Cenab-ı Hak herkese bu ayineden vermiş. Hem kendisini seyretmesi için, hem kendisi kendisini seyretmesi için. İşte dediniz ki, sizin konuşmanın başına da gelmiş olduk. Sohbetimize başlarken. İnsanlığın geldiği durum. Öyle bir şey olsun ki devrilmesin, yıkılmasın, sarsılmasın dedik. Temizlenmiş bir kalp aynesine, bir kalp evine sahip olan kişi. Kabe'nin yıkılması bile mümkündür ki yıkılmıştır. Sel basmıştır, taşlar, zelzele, yıkılma olmuştur. Fakat Cenab-ı Hakk'ı misafir edebilecek derecede temizlenmiş bir kalp, hiçbir depremle, hiçbir sarsıntıyla, hiçbir günahla, demin dediğimiz gibi, şeytan bile oraya yol bulamaz ki girsin. Allah kendisini oraya izafe edebileceği derecede, edebileceği derecede bir kalp düşünün. Orası zaten baştan bir kere mekansızlığı içine almıştır. Hangi mekanda sizi ifa edecek veya size ifa verecek? Aşk ve aşkın etrafındaki olan, aşkın getirdiği haller, özellikler, davranışlar hep bu kalp aynasını temizlemek, hep o misafiri orada ağırlayabilmek, mihman edebilmek, hem kendisini seyredebilmek, hem Habibini orada seyretmek, hem de Habibiyle, maşukuyla kendi arasındaki irtibatı sağlayan yegane, tek unsur kalp. Fakat kalp derken biz neyi kastediyoruz? Aşk derken neyi kastediyoruz? İşte bunları teker teker incelemek lazım. Biz kalp dediğimizde, girelim mi oraya bilemiyorum. Yani şimdi eserleri okumak güzel. Hakikaten bakıldığında, ah diyor, kalbimiz şöyle, kalbimiz böyle. Mesela öyle değişik eserler var ki kalbi incelemişler. Mesela eserlere bakıyoruz. Birçok eser yazılmış kalp hakkında, kalp temizliği hakkında. Çoğu zaman bunlar tercüme edenlerin de azizliğine uğruyor. Bayağı biyolojik bir kalpten bahseder gibi. Müelliflerin bizlerini idrak etmesi için anlattığı o tabirler, tasvirler maalesef asılmış gibi yerlerini alıveriyorlar. Halbuki öyle değil. Demin dedik ki, aşkı tahsil edebilmek için dert lazım. İyi güzel de aşk içinde kalp lazım. Efendim, herkesin kalbi yok mu? Yok. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bazı ayetlerini beyan ettikten sonra kalbi olanlara söylendiğini hitap ediyor. Limen kâne lehu kalp. Demek ki kalp sadece biyolojik kalpten ibaret değil. Dinleyicilerimizin şu saatte yorgun olduğunu düşünerek böyle basit izahlarla arz etmeye çalışayım. Ama şundan korkarım, şundan fevkalade çekinirim. Bu anlattığımız şeyler hakikaten önemli şeyler. Yani gerçekten hayatın her safhasında, ilmin her safhasında, her derecede kişiye lazım olacak bir malumattır. Gürültüye gider, arada kaynarsa çok üzülürüm. Bendeniz ne kadar layıkı veçili anlatamasam da lütfen dinleyicilerimiz burayı çok iyi idrak etmeye gayret etsinler. Her ne kadar anlatan da bunu bilmese bile dinleyen anlatandan arif gerek fehvasınca lütfen onlar kalp gözlerini uyanık tutsunlar. Herkeste kalp yoktur o zaman. Bize hemen soruyu tevcih etmek lazım. Peki kalbin olduğunu nereden anlayacağız veya hangi kalpten bahsediyoruz? Şöyle bir kolaylaştırarak hadiseyi. Şimdi ruhumuz var değil mi? Ruhumuzu bedenden ibaret değil. Nereden biliyoruz? Ölünce belli oluyor. Yani iğneyi batırdığımızda, canımız yandığında, o nesne bizden çıktığında hiçbir şey hissetmez hale geliyoruz. Peki ruhumuz nerede? Vücudumuz ihata etmiş. Şuradadır diyemiyorsunuz. Fakat şunu da biliyoruz ki, bilhassa rüyadan bunu çok iyi anlayabiliyoruz. Rüya halinde. Bizim bu bedenimize benzer bir cismi latifimiz var. Çok benziyor. Hani diyoruz ya, rüyada seni gördüm falan filan diye. Bir cismi latifimiz var. Bu bedene benziyor ama bu değil. Fakat bu bedenin iz düşümünde, bu bedenin hemen arkasında, önünde, fakat beraber, bir şekilde beraber. İşte kalbi tarif ederken de bahsedilen, bizim şu ana kadar bahsettiğimiz aşkı ilahiyeye muhatap, Cenab-ı Hakk'ı misafir etmeye namzet olan kalp ile biyolojik kalbimiz arasındaki fark da bu. Bizim kalbimiz, bahsettiğimiz kalp, bu biyolojik kalbin hemen civarında bir yerde olduğunu düşünün. Kolay anlaşılsın diye böyle arz ediyorum. Evet. Basit tariflerle. Efendim ben gördüm, orada değil şurada diyenler vardır belki dinleyenlerden. İlimleri mübarek olsun. Bendeniz genel umuma hitap ettiğim için basit tariflerle gitmeyi tercih ediyorum. Bu kalbimize bitişik, hemen onun iz düşümünde, hemen onunla beraber bir kalp var. Herkeste olup olmadığını tartıştığımız kalp bu. Herkeste olup olmadığını tartıştığımız kalp bu. Nereden anlayabiliriz bunu? Şöyle anlayabiliriz. Bir üstad çok güzel izah etmiş bunu. Bir kişi mesela duyu organlarını ele aldığımızda her şeyin aslıyla alakalı, aslına işaret eden özellikleri vardır. O cüz, o kısım, o parça hoşlandığı, imtizac ettiği, beraber olduğu şeylerle onun aslı hakkında bize bir fikir edindirir. Mesela kulak. Kulağın aslı işitmek içindir ve kulak en güzel seste ifna olur. Çok güzel bir ses işitirsiniz. O kulak dediğimiz o duyu organının aslının güzel ses olduğuna işaret eder. Bir kişi de güzel nameleri dinleyebilme kabiliyeti, nameleri dinlerken zevk alma hali varsa, onda bir işitme hassasına, o işitmeyle alakalı bir asla, asıl olan bir işitme duygusuna sahip olduğunu anlarsınız. Göz görmekle alakalı. Çok güzel bir şey görür, temaşa eder. Ondan bir zevk uyanır. Aslında işaret eder. Koku. Şimdi bunlar hep bir asıl olduğuna ve ondaki özelliği işaret eder. Kalbi de biz böyle anlayabiliriz. Bahsettiğimiz kalp neydi? Hatırlayalım. İlahi aşkın cazibesi, cazibe merkeziydi. Cenab-ı Hakk'ı mihman edebilecek vasıftaydı. Değil mi? Kalbin bu özelliği var. Şimdi bizde bu kalbin olup olmadığını şöyle anlarız biz. O halde o maşukun, o mahbubun bize emrettikleri, bizim taat olarak yaptığımız şeyler bizde bir manevi zevk uyandırıyor ise bizde o kalp var demektir. Ama bu zevkler, o ilahi aşka duyulan efendim düşünceler, haller bizde hiçbir şey uyandırmıyorsa, efendim hiç zorlamayın, bu hiç gözü olmayan bir adama göz takmak gibi zor bir iştir. İmkansızdır. Çünkü bu gözünde perdeyle falan alakalı değil. Yani kalp tedavisinden bahsediyorlar ya, kalp hastalıklarından bahsediyorlar. O tasavvuf eserlerinde, yani İslami terbiye eserlerinde bahsedilen kalp hastalıkları bir kere kalbi olan adam içindir. Hani bedeni olmayan bir adama siz baş ağrısından, şundan bundan bahis açar mısınız? Beden yok adamda. Arz edebiliyor muyum? Kalp hastalığının tedavisi için en önce bir kalp lazım. Kalbin olursa o kalbin selimini araştırırsın. Kalbin olup olmadığı da buradan anlaşılır. Efendim, demin anlattınız ayeti kerimede, herkeste kalp olmadığını oradan anladık. Peki bu anlattığınız kalp ehline Kur'an'da işaret var mıdır diye sorulursa, biz delilsiz konuşmamaya çalışıyoruz. Zaten Seyyid Seyfullah'ın dediği gibi, bu aşk bir bahri ummandır, buna haddü kenar olmaz. Delilim sırrı Kur'an'dır, bunu bilen de ağır olmaz diyor. Utanma olmaz. Söylediklerimizi rahat, belki biraz da fütursuzca söylememizin bir sebebi dayandığımız yerin, senedimizin sağlam oluşuyla alakalı. Bakın Sure-i Enfal'de buna işaret ediyor. Müminleri tarif ediyor Allah. Halbuki imanın şubeleri bellidir değil mi efendim? Mümin diye kime dersiniz? İşte amentü billahi tasdik eden herkes mümindir. Fakat Allah müminlerin bu kalp sahibi olanlarına ne güzel işaret ediyor. Diyor ki o müminler ki innemel mu'minunellezine diye başlıyor ayet-i kerime. Onlara bizim ayetlerimiz okunduğunda, bizim sohbetimiz yapıldığında kalpleri titrer diyor. Tüyleri ürperir. Zâdetum imâne. İmanları, ki onların imanı o aşkaydı, o muhabbeteydi. Her duyduklarında aşklarını tazelerler. Her duyduklarında aşklarını tazelerler. Öyle mi? Evet. Çünkü İmam-ı Azam'a göre bilhassa biliyorsunuz, hatta İmam Maturidi'ye göre iman artmaz eksilmez diyor. Zâdetum imâne, o zaman İmandaki feyizleri, aşkları artar. Demek ki Allah imanın alameti ve o imanın temekkün etmiş, yerleşmiş olması gereken Hazreti insanın kalbine işaret ediyor Kur'an'da. Ve amentü'de geçmemesine rağmen Allah imanın delili olarak kalp ürpermesini ayetinde beyan ediyor. Basit bir şey değil. Şunları dinlerken dinleyicilerimizin kalpleri titriyorsa, içleri titriyorsa, müjde olsun onlara. Hepsi birer sahibi kalptir.
İbarelerini veriyor
Cenab-ı Hakk'ın tembihi de. Efendim, ben de bunlar hiçbir şey olmuyorsa, şimdi Cenab-ı Hak için hazine o kadar geniş ki, iki adam tartışıyormuş. İşte Allah deveyi İğnenin deliğinden geçirir mi? Geçirir. Orada ittifak etmişler. Sonra tartışma şuraya kadar devam etmiş. Efendim, iğneyi büyütür, deveyi öyle geçirir. Neden? Çünkü teknik olarak filanca şuraya vardır. Filanca esmanın tecellisi vardır. Çünkü madeniyattandır. Şekil alır falan gibi konuşuyormuş. Ötekisi de diyormuş ki hayır, deveyi küçültür. Çünkü şöyle biyolojik özelliği vardır, şöyle atomlarına bölünür vesaire vesaire. Oradan bir kadın böyle geçerken demiş ki, veya bir adam, affedersiniz demiş, ne konuşuyorsunuz? İşte biz hani bu bahsi konuşuyoruz. Hayır hayır demiş. Yani bu iğnenin deliğinden deveyi geçirecek olan kim? Ya kimden bahsediyorsunuz? Allah'tan deyince, ay demiş, ben sizin aklınıza şaşarım. Yahu demiş, benim bildiğim Allah bu iğnenin deliğinden bu deveyi geçirir. Ve öyle bir geçirir ki iğneyi de aynı bırakır, deveyi de aynı bırakır. Benim bildiğim Allah geçirir. Sizin bahsettiğiniz diğer zevat için konuşulacak şey demiş. Niye anlattık bunu? Hem biraz konuşmanın ağırlığını alsın, hem de şunu söyleyelim. Kalp sahibi olduğunu idrak edemeyen veya kalbi olmadığını düşünen kişilerde başka merci yok ki. Yine boyunlarını oraya bükecek. Başka Allah yok ki. Yine ona niyaz edecek. Umulur ki kendi hazinesinden bir kalp ihsan ede. Onun için güç değil o. İnsanlar, doktorlar falan için bir kalp olmadan kalp nakli yapamazlar. Ama Allah için güç değil ki. Sabaha bambaşka bir adam kalkabilir.
Bunun da en başı tevbe değil mi?
Tevbe o acziyetini bilmek için şart zaten.
Olmazsa olmaz.
Olmazsa olmaz.
Peki Fatih abi, programımızın yavaş yavaş da sonlarına geliyoruz ama ilk bölümlerde biz tevbeden bahsettik. Burada Peygamber Efendimizin biraz tevbesinden bahsedebilir miyiz acaba?
Yani bu Hazreti çünkü... Şems'te Hazreti Mevlana gibi. Ya her makamın tevbesi var.
Evet. Evet.
Enbiya da tövbe eder. Evet. Evliya da tövbe eder. Hepsi tövbe eder. Ama hangi tövbeyle nasıl tövbe eder? Her makamın tövbesi var. Bu sorduğunuz sual, daha doğrusu cevabını da çok iyi idrak ettiğiniz bu mefhum ve bu sual, işte Hazreti Şems'in bütün yakıcılığıyla kemale erdirmekle bir Hazreti Mevlana'yı ortaya çıkartmasına vesile olan sorudur. Mürşide ona öyle demiş. Demiş ki, senin şu sualine cevap verebilecek kişiyle seni ben eşleştirdim. Ahiret kardeşi kıldım. Öyle meczup gibi dolaşırmış. Acayip bir külah kafasında, halkın nazarından kaçmak için, hor hakir, taliplisini bulmak için. İşte malum, bilmiyorum, arz edelim mi hadiseyi? Gelmiş Hazreti Mevlana'ya. Çünkü Cenab-ı Pir'in daha evvel de arz etmiştik. Şeyhi sadece Hazreti Şems değil, 100 kadar Şeyh Efendi ile görüşmüş Cenab-ı Pir. Fakat o hepsinin birikimi, hepsinin efendim tecellisi Hazreti Şems'te zuhur etmiş. Şöyle bir soru soruyor. Yanında talebeleri var, dersten çıkmış. Yani Cenab-ı Mevlana'yı konuşurken Hazreti Pir Zülcenaheyn'dir. Zahir ilimlerde, İslami ilimlerde yekta. Yani düşünün, Selçuklu devleti zamanında padişaha, sultana kılıç kuşatacak derecede ilmiyle, irfanlarıyla herkesin boyun büktüğü bir ekolü temsil ediyor aynı zamanda Cenab-ı Mevlana. İlim adamı yani. Gelmiş Hazreti Şems, yapışmış bindiği bineğin yularına. Size bir soru soracağım demiş. Buyurun demiş Hazreti Pir. Hazreti Peygamber mi büyüktü, Hazreti Bayezid mi demiş Bestami. Hemen birkaç kişi orada tartaklamaya çalışmışlar. Yürü git meczup falan, ne yapıyorsun diye. Hazreti Pir hayır demiş. Şiddet göstermeyin. Bir soru sordu, cevabını vermek lazım. Tabii ki demiş Hazreti Peygamber. O Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden bir kişiydi. Sen demiş nasıl güneşle ayı, hatta ayla yıldızları kıyaslarsın. Pekala demiş, madem böyle. Hazreti Bayezid diyor ki demiş, birkaç şey diyor da ben dinleyicilerimiz için birazcık tevil edeceğim. Ya Rabbi müsaade et de senin rahmetini, tecelliyatını bütün insanlığa yayayım. Ben öyle bir haldeyim ki cübbemin altında ondan gayrısını göremiyorum diyecek bir şekilde söz ediyor. Fakat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben günde 70 kere, bir rivayette 100 kere istiğfar ederim, estağfurullah derim. Hani diyor Hazreti Peygamber büyük diyor. Büyükse bu ne hal? İşte Hazreti Mevlana Efendimizin sözü. Hazreti Bayezid bir kaptı diyor, bir kap su gibiydi. Doldu ve taştı. O cezbeyle bunu söyledi. Fakat diyor Resulullah, öyle bir uçsuz bucaksız deryaydı ki, celal ve cemal tecellilerine öyle bir mazhar oluyordu ki, bir tecelli yaşıyordu. Ya Rabbi bundan daha büyük bir tecelli olamaz. Ne büyük tecelli? Derken hemen başka bir celal ve cemal tecellisiyle estağfurullah, daha büyüğü varmış, daha güzeli varmış. Hemen bir tecelli estağfurullah. Resulullah'ın istiğfarı bundandı diyor. Hazreti Bayezid ise doldu ve taştı diyor. Onların istiğfarı böyle. Efendim, buna da deliliniz var mı derken, var tabii yani. İlla delil isteniyorsa çok. Çok da. Sure-i Fetih'i okusunlar. Hiçbir beşer hakkında inmemiş bir ayet var. Hazreti Peygamber hakkında çok konuşmaya gayret edeceğiz. Çünkü daha evvel de arz ettiğimiz gibi, muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Orada ne diyor Cenab-ı Hak? Hiçbir beşere nasip olmamış bir hitap şeklidir bu. Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Geçmişte yok ama olsa da affettim. Gelecekte şu an yok ama olsa da peşinden affettim senin günahını diye hitap edilen bir beşer daha yok. Hazreti Peygamber'in muhabbeti hususunda hepsini bu anlattığımız hadiseler, eğer Hazreti Peygamber Efendimizin rehberliğinde ruhları onların ruhuna, onun ruhuna aşina olmayacak bir derecedeyse, şu konuştuğumuz şeylerin hepsi kuru gürültü kalır. Şunu beyan edeyim, programın nihayetinde böyle bir halle bitirmek istemem ama söylemeden yine edemeyeceğim. Şimdi yeni çıkan üslupla Peygamber'in muhabbeti hep böyle sanki aman Allah muhabbetin önüne geçmesin, aman şöyle olmasın gibi tuhaf, hiç ortada asla aslı ve astarı olmayacak şekilde bir muhabbeti karalama kampanyası da var. Efendim düşünün, sizin sıcak ilginiz huzurunuzda olmanın getirdiği halle konuşuyorum. Dinleyicilerimden de aynı sıcaklığı hissediyorum. Şöyle tahayyül edin, sanki şöyle bir problemimiz var bizim. Bütün meyhaneler boşalmış. Diskolarda falan hiç kimse yok. Millet sinek avlıyor. İçki falan asla içilmiyor. Kumar falan hiç yapılmıyor. İnsanlar camileri sabah namazında dolduruyor. Sabah namazlarında falan artık camiler dışarılara taşmış, sokaklarda namaz kılınıyor. Fakat bir problemimiz var bizim, biliyor musunuz? Peygamberi çok seviyorlar. Buna inanabiliyor musunuz? Böyle bir hastalık mı var ortada? Bir şey söyleyeceğim. Bunu istediğiniz gibi tespit edebilirsiniz. Araştırmak üzere dinleyicilerimiz de serbest. Şuna duyulan muhabbetten, buna duyulan muhabbetten itikadi bozukluklara kapılmış yüzlerce insan vardır. Yüzlerce mezhep, meşrep vardır. Resulullah'ın muhabbetinden sapıtan bir tane mezhep gösteremezsiniz. Muhabbet-i Resulullah yüzünden İslam itikadından ayrılmış bir tane meşrep gösteremezsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın esma ve sıfatının tezahür ettiği, onları cami bir zat olduğu gibi, bütün muhabbetlerinde kendisinde en düzgün şekliyle makes bulduğu, bütün müşküllerin ve muhabbetlerin kendisine teslim olunduğunda, o muhabbetle hepsini hallettiği zat-ı âlidir. Yine Mesnevi'den bir sözle bitirelim. Sırlayalım. Arif zatları tarif ediyor Hazreti Mevlana. Buyuruyor ki, arif o kişidir ki hiçbir zaman karışmaz, teşvişe düşmez. Karışıklık onda yoktur. Hatta karışıklıklar kendisine gittiğinde hemen sükun bulur diyor. Öyle olan zata arif denir diyor. Hazreti Resulullah'ın irfanını anlatmak için ne tarife ne de arife ihtiyaç var.
Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Artık bunun ötesinde de söylenecek bir şey yok. Tek duamız var.
Çok şeye niyet ederek giriyoruz, evet, ama evet. Böyle zuhur ediyor.
Eyvallah, eyvallah.
İnşallah dinleyicilerimiz de bizden müşteki olmazlar. Onların muhabbetleriyle konuşmaya gayret ediyoruz.
Allah razı olsun.
Sürçülisan ettiysek, vakitlerini ziyadesiyle aldıysak affola.
Vallahi biz o kadar memnunuz ki tek duamız var. Rabbim bunları ta Cemalullah'a kadar, bu muhabbeti, bu aşkı, İnşallah. Bu feyzi ta Cemalullah'a kadar devam ettirsin duasıyla programımıza son veriyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Çok değerli abimiz Fatih Çıtlak bizimle birlikteydi. Onunla birlikte olduk. Ve inşallah önümüzdeki hafta yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Belki Fatih abi, aşk mevzunda bu tevbe konusu beni çok böyle sanki deşildikçe deşilecek. Çünkü tevbe çok kanalı açıyor.
Evet.
Yani bu, ben Erzurum'da okudum. Orada oltu taşları yapıyorlar. Hmm. Oltu taşlarını böyle bir kazıyorlar, kaktırıyorlar. Oralara böyle elmasları, işte altın neyse onları işliyorlar. Çile ve tevbe ve bunun neticesinde gelecek olan şeyler. Bunlar birbirini tamamlayan, birbirini açan, birbirinin olmazsa olmazları gibime geliyor.
Biz de damakta tat bıraksın diye bir şey arz edeceğiz. Hani bahsettik ya o ayna falan.
Evet.
İşte aynadaki tozlar. Sizde kendinizde evham yaparak var zannettiğiniz şeyleri de siliyor tövbe.
Eyvallah.
Devamı tazeliyor sizi. Eyvallah. Tövbeyle tazeleniyorsunuz.
Eyvallah. Hani bir yerde de diyor ya Hazreti Mevlana, gönül aynanı dünyanın tozundan, kirinden, pisliğinden bir temizle, o aynada neler seyredeceksin. Tövbe ettikçe seyrediyorsun. Seyrettikçe de tövbe ediyorsun.
Ve çok seviyor. Tövbeyi de çok seviyor. Tevvap diyor. Bir hadisi kutsi de, eğer siz günah işlemeyen bir toplum olsa idiniz, sizi helak eder, yerinize günah işleyip de günah işlediği halde tövbe eden kullar halk ederdim diyor.
Eyvallah.
Düşünce olsun diye bir söz daha söyleyelim. Haftaya vakit kalsın. İnsan dedik, Halifetullah dedik. Halifenin müstahlef olduğu, hilafet aldığı yere benzeme özelliği var. Ve o esmanın sıfatını ona tecelli etmesi lazım. Siz tövbe etmezseniz Allah'ın Ettevvab ismini nasıl tecelli mekan olacaksınız? Gafur ismi size nasıl tecelli edecek? Değil mi efendim?
Eyvallah. Aynen öyle.
Tövbe etmeyen kişi sadece kendisini iptal etmekle kalmaz. Allah'ın kendi üzerinde tecelli edebilecek esmasını o tövbe etmeme küfrüyle örter. Ve küfrün başka bir şubesine maalesef maruz kalmış olur.
Allah razı olsun. Evet sevgili dinleyiciler, haftaya buluşuncaya dek hoşça kalın. Sizleri ve bizleri yoktan var edene emanet olun efendim.